Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 18. Ayrım. Büyük oğlanın koluna yapıştı kadın. "Necip, Necip!" diye haykırdı. "Koş babana haber ver, hemen gelsin." Ok gibi fırladı oğlan. Jandarmalar iyiden iyiye sabırsızlanmıştı. "Bir de kocanı mı bekleyeceğiz hanım?" diye gürledi genç olanı. "Daha sırada evlerine yerleştirilecek bir sürü insan var." "Çok sürmez, gelirler şimdi," diyerek alttan aldı kadın. "Bizim fırın şuracıkta." "Bizim fırın" derken küçülüvermişti sesi. Bizim diyebileceği öyle az şey kalmıştı ki buralarda. Necip'in arkasından sıkıntılı bir bekleyişi paylaşmak zorunda kaldılar. Birbirlerine dost mu, düşman mı olacaklarını kestiremeyen iki taraf merakla, üzüntüyle, çaresizlikle süzüyorlardı birbirlerini. Muhtar, evin sahibi kadın ve Rum jandarmalar Rumca konuşuyorlardı. Omorfia ile Eleni az çok Rumca biliyorlardı. Bu sayede tartışmanın seyrini takip edebilmişlerdi. Ancak Patricia tek kelime anlamamıştı konuşulanlardan. Ama tahmin edebiliyordu. Önce kadının, sonra da genç kızın eteğine yapışıp, korkudan kocaman açtığı gözleriyle evlerinin kapısına dayanan yabancıları süzen Toraman oğlana takıldı Patricia'nın bakışları. Bir ona baktı, bir de kendi eteğine yapışmış, benzer bakışlarını yabancıladığı çevrede gezdiren kendi oğluna. Garip, cılız bir gülüş dolandı dudaklarında. Bu iki çocuk nasıl da benziyorlardı birbirlerine. Dış görünüşleri değil, şu andaki duygusal dünyalarıydı benzeşen. O küçücük dünyalarına sığmayan, yüreklerinden taşan korkuları ve çocuksu acabalarıydı onları benzer kılan. Fazla bekletmedi Cemal. Kanter içinde bahçe kapısından içeri attı kendini. "Hayrola muhtar efendi? Hayır mıdır, şer midir orasına sen karar vereceksin artık. Şu gördüğün muhacirler bundan böyle bu evde yaşayacaklar. Başlarında erkek yok, 3 kadın, 1 çocuk. İyi de bizim kağıtlarımız gelmedi daha. Gelsin gelmesin. Yunan hükümetinin emri böyle. Merak etme, senin kağıtlar da gelmek üzeredir zaten." "Amma uzattınız ha," diye bağırdı genç jandarma. "Bir de Türkler misafirsever derler. Alın size misafir. Önlerinde döne döne ağırlarsınız artık." Misafir sözü sihirli bir etki yaratmıştı sanki. Ya da çaresizliktendi Cemal'in hiç direnmeden razı gelişi. Ne yapabilirdi ki? Türkiye'den gelen Rumların Müslüman evlerine yerleştirildiklerini ne zamandır duyuyorlardı zaten. Onlar biraz erken gelmişti ya da Cemal Efendi ve ailesi gitmekte gecikmişlerdi. "Siz işinize bakın muhtar efendi," dedi. "Eşyaları taşırız biz." Karı koca acılı bir bakışmada buluşan gözlerini sözleşmiş gibi aynı anda zoraki misafirlerinin üzerine çevirdiler. Müslümanla Hristiyan'ın, Türk'le Rum'un hem de savaş rüzgarlarının ardından henüz sular durulmadan aynı çatı altında yaşamaya zorlanması kaderin bir cilvesi olmalıydı. Başka zaman diliminde farklı şartlar altında asla bir araya gelmeyecek olan bu insanların yazgıları ortaktı aslında. Doğup büyüdükleri, memleket belledikleri topraklarından kovulup başka diyarlara sürülmek. Antlaşma hükümlerine dayanılarak yapılan siyasi yorumlarla ne kadar allanıp kullansa da işin gerçeği buydu. Beti benzi solmuş, güçlükle ayakta duran kadına acıyarak baktı Omorfia. Bu iç parçalayıcı tablonun yabancısı değillerdi. Ama en azından evlerinden, yurtlarından koparılırken ev üstüne ev kabusunun acı yüzüne muhatap olmamışlardı. Perişanlığın binbir çeşidini cömertçe sunan, acılı ve zorlu bir yolculuk geçirmişler, buhar odalarında, karantinalarda çile doldurmuşlardı. Bu zavallı insanların da aynı yollardan geçeceklerini düşünmek, garip bir şekilde içini sızlatıyordu Omorfia'nın. "Davran bakalım oğlum, eşyaları içeri alalım." Necip'ten yardım istemişti Cemal. Bacak kadar çelimsiz oğlanın yapacağı iş miydi bu? Omorfia ile Eleni verilen konut kendilerineymiş gibi anında harekete geçtiler. Sandık, burç, denkler, bohçalar, herkes bir tarafından tutunca kısa sürede evin zemin katındaki geniş sofaya taşınıverdiler. Alnında boncuklanan teri elinin tersiyle sildi Cemal. Olanların tek suçlusu kendisiymiş gibi bakışlarını karısından, çocuklarından kaçırarak "Gideyim ben," dedi. "Fırındakiler merak etmiştir." Sokağa adımını atar atmaz boğazında düğümlenen hıçkırığı salıverdi. geleneği, göreneği, terbiyesi gereği yüzlerine bile bakamadığı, amansız bir kasırganın ortasında savrularak buralara gelmiş ve onun evine sığınmak zorunda kalmış o gariban kadınları suçlamaya hakkı yoktu. Bugün onlara, yarın bize diye geçirdi içinden. Kim bilir hangi şartlarda yollara düşecek, hangi benzer savruluşlara teslim olmak zorunda kalacaklardı. Meçhuldü. Bir titreme aldı içini. Fırından içeriye girdiğinde sıcağın göbeğinde bile geçmedi üşümesi. Hamur yoğuran, ateşin önünde ter döken, müşteriye ekmek satan elemanlarının yanından yürüyüp doğruca iç odaya geçti. Hasır örgülü sandalyenin üstüne çökercesine oturdu. Başını ellerinin arasına aldı, derin bir ah çekti. Nesilden nesle geçen baba, hatta ata mesleğiydi fırıncılık. Bu fırında genç yaşta ölen babası Abdullah Efendi'nin ona yadigarıydı. Kendisinden sonra oğullarına bırakacağını düşünürdü hep. Bırakamayacaktı. Benim fırınım demeye dili varmıyordu artık. Evim diyebileceği bir çatı altı da kalmamıştı sonunda. Gelen muhacirler için misafir demişti jandarma. Yanlış söylemişti. Malın, mülkün, evin, barkın gerçek sahipleri yeni gelenlerdi. Kendi evlerinde, yurtlarında misafir olan ise Cemal Efendi ve ailesiydi. Evin erkeği gidince, değişik yaşlardaki oğlanlar sayılmazsa kadın kadına kalmışlardı. Ne yapmaları, nasıl davranmaları gerektiğini bilemeyen 5 kadın. Ev sahibi olmanın sorumluluğuyla ilk adımı atan Nadriye Hanım oldu. Kırık bir sesle "Hoş gelmişsiniz" dedi önce. "Adım Nadriye" diye ekledi ardından. Şaşkın bakışlarını nereye koyacağını bilemeyen genç kıza döndü. "Bu da kızım Nergis. Büyük oğlumun adı Necip. Küçüğü de Osman." Zaman zaman bozulup anlaşılmaz hale gelen değişik aksanlı bir Türkçe ile konuşuyordu kadın. "Buralarda resmi dil Rumca" diye açıkladı. "Ama annem çok iyi Türkçe bilirdi. Ondan öğrendim. Nergis de ben de çok iyi değilse de derdimizi anlatacak kadar konuşabiliyoruz. Oğlanlar da şöyle böyle." İlginçti. İstemeden de olsa evini işgal eden birileriyle değil de canı gönülden ağırlamaya hazır olduğu misafirleriyle konuşuyordu sanki. Omorfia da aynı yumuşak tavrı sürdürerek kendi ailesini tanıtmaya koyuldu. "Ben Omorfia, kardeşim Eleni, kızım Patricia ve torunum Ali." Ali adını duyunca soran bakışlarını Omorfia'ya çevirdi Nadriye. Merakı bakışlarında asılı kaldı. Soramadı aklından geçenleri. "Önce oturun, soluklanın biraz. Eşyaları sonra yerleştiririz," dedi. Dili açılmıştı Nadriye'nin. Ruhunun sıkıntısını, derdini, kasavetini geri plana çekmek ister gibi durmadan konuşuyordu. Sofaya açılan büyük odaya buyur etti misafirlerini. Görünen oydu ki Nadriye bu beklenmedik gelişi gerçekten de olağan bir misafir ziyareti addetmiş, ona göre biçimlendirmişti davranışlarını. "Nergis, önce su getir, sonra da çayı koy ocağa." Omorfia ile Eleni şaşkın bakışlarda buluşuyor, gördükleri izzet ikramın sırrını birbirlerinin gözlerinde çözmeye çabalıyorlardı. Çay, yanında ekmek, peynir, zeytin. "Pek güzeldir ekmeğimiz," dedi Nadriye övünçle. "Bizim fırının ekmeği." Üsteliye üsteliye ikramını sürdürüyordu Nadriye. Çay faslının ardından, "Önce evi gezdireyim size. Hangi kata yerleşmeyi tercih ederseniz oraya taşıyalım eşyaları." Son cümleyi söylerken sesinde bir kırıklık mı olmuştu, onlara mı öyle gelmişti bilemediler. Ama Omorfia ile Eleni'nin bakışları ortak bir kararda buluştu. Acı çekiyordu bu kadın. Hem de tahmin ettiklerinden çok daha fazla. "Alt katta başka odanız yok mu?" diye sordu Omorfia. "Var. Yüklüğün yanındaki oda müsait. Ama üst kat daha ferahtır. 2 oda da orada var. Birinde biz yatıyoruz, diğerinde de çocuklar. Alt kattaki oda yeter bize." Beraber kalktılar. Patricia halının üzerinde oynayan Ali ile Osman'a dalmış, konuşulanların farkında bile değildi. Onu orada öylece bırakıp çıktılar. Evin zemin katı taştan yapılmıştı. Üst kata çıkan merdivenler ahşaptı. Büyük bir ihtimalle üst katta da ahşap yapı malzemesi kullanılmıştı. Sofaya açılan diğer odanın kapısını açtı Nadriye. Karşı duvara dayalı bir sedir, orta yerde bakır bir mangal, yerde de bordo zemin üzerine çiçek motifli bir taban halısı. Sunduğu mütevazi tablodan utanmış gibi, "Beğenmezseniz Sizin için üst kattaki odaları hazırlarız, dedi Nadriye. Bu insanları gider ayak topraklarından önce odalarından ve yataklarından ayırmaya ne gerek vardı? Burası iyi, dedi Omorfia. Nadriye'nin yüklükteki yataklardan çıkarıp odaya sermesine de izin vermedi. Eleni ile beraber kendi şiltelerini açıp serdiler. Nadriye'nin sofada, banyonun yanındaki duvarı boydan boya kaplayan dolapta açtığı boşluklara fazla eşyalarını yerleştirdiler. Kararlıydı Omorfia. Nadriye Hanım ve ailesi bu evden gitmeden asla üst kata çıkmayacaktı. Bu gece herkes yataklarına çekildiğinde, gündüz canla başla misafir ağırlayan Nadriye gitti, karaları bağlamış bambaşka bir Nadriye gelip oturdu yerine. Hıçkıra hıçkıra sokuldu kocasına. Başını omzuna gömüp doya doya, kana kana ağladı, ağladı. Gözyaşlarından sırılsıklam oldu yastığı. Dayanacağız Nadriyem, dedi Cemal. Sabır, biraz sabır. Hem bu daha ne ki? Asıl meşakkat ileride. Ama tasalanma. Bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız zorluk yoktur. Aleppo ve Taceddin. Cemal Efendi'nin evine yerleşeli bir hafta olmuştu. Hayrettir, bu kısa zaman zarfında iki taraf arasında dile getirilmeyen gizli bir anlaşma varmış gibi uyumlu bir denge ve düzen kurulmuştu evin içinde. Ev sahipleri gelenleri hısım akraba cinsinden misafirleriymişçesine benimsemiş, izzet ikramda kusur etmezken diğerleri de ailenin günlük olağan yaşantısına ayak uydurmak için üstlerine düşeni fazlasıyla yapıyorlardı. Aralarındaki yakınlaşmanın nedeni, aynı çatı altında yaşamaya mecbur kılınan bu insanların hepsinin de yaralı oluşlarından kaynaklanıyordu belki. Her birinin derdi farklıydı ama mücadele etmek zorunda oldukları meseleler tek noktada düğümleniyordu. Omorfia, Patricia ve Eleni evlerinden, yurtlarından koparılıp bu evde yaşamaya şartlandırılmışlardı. Cemal Efendi ve ailesi ise benzer şekilde köklerini doğdukları toprakta bırakıp bilmedikleri diyarlara sürüklenecekleri günü bekliyorlardı. Nadriye Hanım bir haftadır misafirlerine canla başla hizmet ediyor, mutfağının zenginliğini, elinin hünerini tüm cömertliğiyle önlerine seriyordu. Bunca ihtimam ve misafirperverliğin altında ezildiğini hissediyordu Omorfia. Üstelik Nadriye'nin her geçen gün biraz daha eridiğinin, gözlerinin altında oluşan mor halkaların her gün biraz daha koyulaştığının en yakın tanığıydı. O sabah erkenden kalktı Omorfia. Doğruca mutfağa gitti. Bu böyle olmayacak Nadriye Hanım, dedi. Madem aynı evin içinde yaşıyoruz, bizim de işin bir ucundan tutmamız gerekir. Bir gün sen pişirirsin yemeği, öbür gün de Eleni ile ben. Nadriye'yi kolundan tutup zorla çıkardı mutfaktan. Eleni ile beraber işe giriştiler. Keskindeyken bağ evinin mutfağı Eleni'den sorulurdu. Omorfia ise ancak tavernada meze hazırlarken ortaya dökerdi marifetini. Ama artık şartlar eşitlenmişti. İkisi beraber, günlerdir önlerine sofra kurup kaldıran bu kadıncağıza minnet borçlarını ödemeliydiler. Su böreği yapacaktı Eleni. Hamur yoğurdu önce, oklavayla incecik açtı. Ocağın üzerinde buharlar çıkararak fokur fokur kaynayan suyun içine atıp ardından soğuk suya vurduğu hamurları aralarını yağlayarak geniş bir tepsiye kat kat dizdi. Orta katına ufalanmış peynir koydu, yağ gezdirdi üzerine. Pişirilmeye hazırdı böreği. Omorfia da boş durmadı. Keskin usulü güveç yapacaktı. Toprak bir kabın altına yıkadığı kuşbaşı etleri koydu. Doğradığı patlıcanları, biberleri, domatesleri sıra sıra dizdi üzerine. Kabuklarını soyduğu birkaç diş sarımsağı ekledi. Taze sebzelerin, özellikle de domatesin tadına güvenemiyordu. Mevsimleri geçmek üzereydi. Nadriye'nin yazdan hazırladığı, mis gibi taze domates kokan salçasından iki kaşık alıp suyla iyice ezdi, etlerin, sebzelerin üzerine boca etti. Zeytinyağı gezdirdi üzerine. Omorfia'nın yemeği de pişmeye hazır hale gelmişti sonunda. Yoruldunuz, dedi Nadriye yüzünde mahcup bir ifadeyle. Bundan sonrası bize ait. Necip'le Nergis tepsiyi de tencereyi de fırına götürürler. Nergis'e dokunmayasın, dedi Omorfia. Baksana, Patricia ile ne güzel yarenlik ediyorlar. Necip'i yanıma versen yeter. İkimiz götürürüz. Hem bu sayede fırını da görmüş olurum. Evin önündeki dar sokaktan yokuş aşağı indiklerinde köşe başındaki iki katlı beyaz badanalı binayı göstererek işte burası, dedi Necip. Fırına ilk gelişiydi o morfiyanın. Dedikleri gibi eve çok yakındı. Burnuna gelen sıcacık ekmek kokusunu içine çekti. "Kolay gelsin Cemal Efendi!" diyerek kapıdan içeriye süzülüverdi. Kapının eşiğinde beliren o morfiyayla börek tepsisini taşıyan Necip'i gören Cemal Efendi, şaşkınlığını gizleyememişti. Kadınların pişirilecek yemekleri fırına getirmeleri adetten değildi. Ama o morfiya da diğer kadınlara hiç mi hiç benzemiyordu doğrusu. O an başlarında onlara kol kanat gerecek bir erkek olmadığı için ister istemez aile reisliği görevini üstlenmiş bu kadına, ilk günden beri kadın değil de sorumluluklarının bilincinde bir erkekmiş gözüyle baktığını fark etti Cemal. Bu tespiti, o morfiyanın erkek gibi dirayetli ve güçlü duruşundan, kendinden emin davranışlarından kaynaklanıyordu büyük bir ihtimalle. Nadriye'yi düşündü. Onun nahif, şefkate, ilgiye, korunmaya muhtaç hallerini, her gece omzuna yaslanıp döktüğü gözyaşlarını. Ne kadar zıt kişiliklere sahipti bu iki kadın. Bir an için o morfiyanın ağlama yetisinden yoksun olduğu geçti aklından. Hayır, böyle kesin bir hüküm bu kadına yapılacak en büyük haksızlık olurdu. Güçlü durmak mecburiyeti katılaştırıyordu insanları. İçinde bulunduğu şartlar karşısında dimdik ayakta durmak zorundaydı o morfiya. Saygıyla bir adım geriledi Cemal. "Buyur otur bacım," diyerek sandalyeyi önüne çekti. Arkasında durmuş, emrini bekleyen ablak yüzlü oğlana çay söyledi. Kendisi de diğer sandalyeye oturdu. Karşısında evinden barkından sürülmüş, aciz bir kadın değil, aile fertlerine sahip çıkan, fedakar ve saygıdeğer bir aile reisi vardı. O morfiya kadar güçlü bir annesi olmasa, Patricia da belki daha atak, daha gelişken, dış dünya ile ilişkileri daha sıkı genç bir kadın kimliğiyle öne çıkabilirdi. Aralarında önceden belirlenmiş bir iş bölümü varmış gibi önemli kararları alan, izlenmesi gereken yolu saptayan, ne zaman nasıl hareket edileceğini öngören o morfiyaydı. Patricia'ya düşense yüzündeki melül mahzun ifadeyle acılarını yaşamak ve gözyaşlarını içine dökmekti. Cemal Efendi'nin evine taşınalı kalabalık ortamın getirdiği hareketlilik ona da iyi gelmiş gibiydi. Ali ile Osman'ın oynadıkları oyunlara üçüncü kişi olarak katılıyor, onların çocuksu sevinçleriyle oyalanıyordu. Ama en büyük avuntusu ve kazancı evin kızı Nergis'le kurduğu arkadaşlıktı. Aşağı yukarı aynı yaştaydılar. Nergis'in şahsında ikinci bir Anastasya bulmuş gibiydi Patricia. Günün neredeyse tamamını beraber geçiriyor, uzun uzun dertleşip söyleşiyorlardı. İlk geldiğinde tek kelime Rumca bilmiyordu Patricia. Neyse ki annesi gibi Nergis de Türkçeyi sohbet edecek derecede konuşabiliyordu. Bu arada Patricia da birkaç kelime Rumca öğrenmişti. Sabahları günaydın yerine kalimera, anladım ya da tamam yerine endaksi diyerek Nergis'in gönlünü alıyordu. Nergis'le olan yakınlaşması Anastasya ile arasındaki arkadaşlığa benzer izler taşısa da paylaşımdaki roller değişime uğramış gibiydi. Anastasya genellikle Patricia'yı dinler, onun dertleriyle hemdert olur, üzüntülerini kendi üzüntüsü bilip aynen paylaşır, bıkıp usanmadan avutmaya çalışırdı arkadaşını. Burada ise kendini geri planda tutmaya çalışan Patricia'ydı. Nergis'in anlattıklarını dinlemekle sınırlı tutuyordu ilişkilerini. Birkaç gündür tanıdığı bir yabancıya neyini anlatacaktı ki? Nergis'in zaman zaman Ali'nin üzerinde yoğunlaşan meraklı bakışlarını görmezden geliyor, geçmişine dair tek söz etmemeye yeminliymiş gibi soruların odağından sıyrılıp konuşma önceliğini muhatabına vermeyi tercih ediyordu. 18. ayrımın sonu. Sayfa 180. Devamı 19. ayrımda.